Ayak kaçık bir uykudan bir kez daha merhaba herkese. Bugün Kaliforniya'da ben Samet ve her zamanki gibi mikrofonun diğer ucunda İstanbul'da sevgili arkadaşım Nazım Cihan var. Merhabalar Cihan'ım.
Merhabalar Samet'ciğim.
Cihan'ım ben şu anda Meksika Riviera'sında elimde bir Pina Colada kokteyli ile seni selamlıyorum.
Demek isterdim. O derece öğrendin yani.
Demek isterdim ama durum o değil. Sende durumlar nasıl?
Ben de her zaman olduğu gibi çayımı yudumluyorum ki sanıyorum sen de çayını yudumluyorsun.
Evet, böyle hayali bir Pina Colada yudumluyorum desem de aslında gayet bir Türk çayı ve Choco Prince kombinasyonu ile.
Ürün yerleştirmeyi de yaptın böylece.
Hemen. Yani hala bir sponsor arayışında olduğumuzu düşünürsek buradan ülkere de selamlarımı yolluyorum. Çok seviyorum. İstersen hemen bugün ne konuşacağız biraz onu çok kısaca özetini geçelim, sonrasında ayrıntılara ineriz. Şimdi biraz böyle gezi odaklı bölümlerimizden biri olacak, aynı benzersiz rotalardaki destinasyonları tartıştığımız gibi. Bir geçen, aslında taze daha birkaç hafta önce, bir İngilizce'de cruise diye geçen bir gemi seyahati yaptım ben. Onu biraz istersen herkesle paylaşalım diye düşündük seninle beraber. O konu üzerinden işte biraz bu olayın nasıl olduğunu, neden tercih edildiğini, niye böyle büyük
bir... Neden?
Evet, neden bu kadar milyon dolarlar, hatta bilyon dolarlar dönüyor bu endüstride, Avrupa'dan ziyade Amerika'da, onları biraz konuşuruz istedik.
O zaman ilk sorumu soruyorum sana ki ben biraz bu cruise gemi seyahatleri tarafında olmayan bir insan olduğum için pesimist taraftayım. Bakalım ne kadar beni optimist yapacaksın.
İlk soru... Pesimistliğe seni iten nedir? Onu istersen önce bir alalım.
Yani benim için daha çok emekli tatili gibi bir profilde gemi seyahatleri. Bu cruise gemilerinden bahsediyorum. Cruise seyahatlerinden. O yüzden dolayı neden cruise seyahati tercihinde bulundun diyerek ilk sorumu sormak istiyorum sana.
Evet, çok aslında yanlış bir tespit değil emeklilerin daha çok tercih ettiği bir tatil türü dersek. Ben neden tercih ettim? Benim hem eşimin ailesi hem de kendi ailemi götürmek istediğim için ve dediğin gibi biraz daha orta yaşın üstündeki yaşlara müsait bir gezi türü olduğu için. Ve ama bunun dışında da en büyük sana söyleyeceğim sebebi de bu kadar insanı ayrı ayrı bir yere götürmek isteyip de işte oteller, yemekler falan her şeyi tek tek her gün ödediğinde sanırım cruise'da ödediğimin herhalde 3-4 katını ödemiş olurdum diye düşünüyorum. Ekonomik açıdan da insanlara inanılmaz bir çekiciliği olan bir seçenek. Ayrıyeten tabii şimdi biraz daha derinlemesini anlatırız. Ayrıyeten farklı destinasyonları da tek bir gezi planlamasıyla görme şansın oluyor. O da seçme sebeplerimin top ilk 3 sırasında bunlar var diyebilirim.
Yani hani vermiş olduğun cevaplara evet onaylayabilirim dediklerini.
Hatta şöyle söyleyeyim dinleyenler. Hatta şöyle söyleyeyim dinleyenlerin kafasına şekillenmesi için. Cruise'da gün için, yani bir gün için ödediğin ücretler, onun içinde işte oda servisi, yemekler, bir sürü anlatacağım şey dahilken o ücreti böldüğünde, herhangi Avrupa'nın bir yerine gittiğinde o günlük sadece otelin o kalışını ödemiş olursun büyük ihtimalle. Dolayısıyla senin gezmen, işte biletler, müzeler, transportasyon, yani şehir içi gezmelerin artı yemekler falan, onların hepsi ekstra olmuş oluyor. Öyle bir ekonomik açıdan bir karşılaştırma yapabilirim. Yani bir otel, gecelik otel parasına karnını doyurmuş oluyorsun, aktivitelere katılmış oluyorsun, şovları izlemiş oluyorsun falan filan.
Peki, bu vermiş olduğun güzel ve doyurucu cevaplarla tatmin oldum açıkçası. Sen de çok o tarafta değilsin ama şartlar seni oraya sürüklemiş diye anlıyorum.
Evet, ben hemen söyleyelim. Ben 3-4 yıl önce ilk gemi seyahatimi yaptım. Onun destinasyonlarını da paylaşayım çok kısaca. Bir Jamaika'ya gitti gemi. Bir Grand Cayman adasına gitti. Eski İngiliz adası. Bir de yine Meksika'nın bir farklı bir tarafına gitti. Bu Maya tapınaklarının falan oldu. Daha böyle tarihi bir tarafına gitti. Turistik bir tarafından ziyade.
Orada dolaşma şansınız oldu mu?
Evet. Orada Maya tapınaklarına falan da gittik. Onların hepsini başka bir bölümde detaylı konuşabiliriz istiyorsan. İlginç bir tarihi var orada da. Ama hani sen dedin ya sen de çok oralı değilsin diye, doğru söylüyorsun. İlk gemiyi 3-4 yıl önce yaptım. Bu gemiyi de dediğim gibi şartlar için çok çok uygun olduğu için ve özellikle benim kendi ailemin böyle bir tecrübeyi edinmesini istediğim için yaptım. Hani bir dahaki gemiyi çok yakın zamanda yapar mıyım zannetmiyorum.
Yani en azından 30'larını doldurmuş oldum böylece kota olarak gemiyle. Peki istersen dinleyicilerimize ve bana bu bahsetmiş olduğun son yaptığın kruz seyahatinin rotasından da bahset. Ya ben sadece şeyi biliyorum çünkü Los Angeles tarafını, bir de Meksika'yı biliyorum. Arada başka kesin limanlara da uğramışsınızdır.
Aslında uğramadık. Bu
uğramadınız mı?
Bu seçtiğimiz rotanın meşhur kısmı Meksika'nın en turistik ve en zengin Riviera'sında bulunan 3 yerine gitmesi. Yani Meksika odaklı bir gezi. Şimdi Los Angeles'tan çıkıyorsun. 7 günün var. 1-2 gün denizde geçiriyorsun full gidebilmek için oraya. Güneye doğru iniyoruz çünkü. Sonra Meksika'nın en çok bilinen, en çok parti yapılan, en çok işte üniversite dönem arası Amerikalı gençlerin gittiği, işte sahillerde dans ettiği bilmem ne falan, Cabo diye bir yeri var. Oraya, Cabo San Lucas, oraya gittik. İlk orada duruyor. Sonra Mazatlan diye daha ufak, böyle bizim Türkiye'deki yazlıkçıların falan tadında bir yere gittik. Ben sevdim orayı bayağı. Böyle daha
Altınoluk.
Evet. Aynen. Böyle samimi, işte pazarı olan, şehrin göbeğinde bir eski katedrali olan falan filan, böyle gayet hoş bir yere gittik. Üçüncüsü de yine aslında ilk ikisinin karışımı olan hafif turistik, hafif böyle yine samimi olan bir yerde. Oraya gittik. Puyo Vallarta diye. Dolayısıyla 7 günlük bir şey. Onun rotasına hemen kısaca toparlayayım. Los Angeles'tan çıkıyorsun. 2 gün denizdesin. 1 gün Cabo'dasın. Yine gece denizdeyken ertesi gün yine Mazatlan'dasın. Yine bir gece denizdeyken ertesi gün Puyo Vallarta'dasın ve onun sonuna yine 2-3 gecelik, full günlük daha doğrusu, Los Angeles'a doğru dönüş var. Ve 7. günde bitmiş oluyor.
Yani sen o yüzden zaten bölümün başında böyle Meksika içkisiyle bölümü açıyormuş gibi bir algı yarattın. Çünkü zaten Meksika'daymışsın. Neredeyse 6 gün.
Aynen. Bir de biz şimdi iyice detaylara girelim. Biz şimdi sınırsız içki paketi alabiliyorsun üstüne. veya sınırsız hafif içecek paketi alabilirsin. İşte kola seven, gazoz sevenler için falan. Biz komple bir paket aldığımız için işte suyundan kolasına, içkisine, her şey sınırsızdı her gün. Dolayısıyla en başta yaptığım...
Bar kaçta açılıyordu? Yani içki servisi kaçta başlıyordu?
Sanırım 11'de açılıyordu. 11, sabah 11'de açılıyordu. Gece 2-3 gibi kapanıyordu diye hatırlıyorum.
Peki.
Şimdi bu geminin şu ayrıntılarına da girelim istiyorum sonlara doğru. Bu çalışanlar kısmı da çok ilginçtir bu arada. Onları da anlatacağım, bu barları açıp çalışanlar falan. Bu Pina Colada göndermesinin sebebi de biraz oydu. Sınırsız paket olunca insan tabii ki de şımarıyor ve elimde hep bir Pina Colada ile dolaştım yani 7 gün boyunca. Hatta bölümden önce senle konuşurken girişten önce bayağı bir kilo da aldıran bir seyahat diye söyleyebilirim. Sana da söylemiştim zaten.
7 pound kadar diyorsun.
Evet, bu gizli bilgiyi de bütün dünyaya paylaştığın için.
Özellikle birimi değiştirdim ki yani. LVS'den gittim çünkü karışmasın ortalık.
En azından insanların belki kafası karışır, kaç kilo olduğunu anlayamaz diye. İyi oldu, evet, tam evet, söylediğin. Yani uzun lafın kısası, sınırsız paket, işte kalış yerin garantili, kendi olan var, bazı isteyenler balkonunu alabiliyor, balkonsuz alabiliyor bütçene göre.
Manzara vardı yani.
Evet, balkon olduğu zaman direkt denizi görüyorsun, hatta çok yakınsın deniz seviyesine, direkt suların böyle geçtiğini görüyorsun yattığın yerden, bayağı böyle. İnsanın hoşuna gidecek bir şey. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunu dinleyip de ya çok kulağa hoş geliyor, iyi geliyor, böyle bir şey denemek isterim, çok farklı bir tatil denemek isteyenler için Avrupa'ya gidip bir yerde kalmaktansa. Benim ailemin mesela buraya Amerika'ya turist vizesi var. Her çoğu insanın olduğu gibi buraya gelmek isteyen, ama
çoğu insanın yok.
Gelmek isteyen çoğu insanın gibi demek istiyorum. Yani çoğu insanın yok. Zaten gittik.
Herkesin
ve pahalılaşıyor.
Herkesin rüyası tabii ki.
Turist vizesi mi?
Evet.
Okay. İnanıyorum sana. Sana inanacağım. Sana inanmayı seçiyorum şu anda. Herkesin, belki de bölüm adını herkesin hayali turist vizesi şeklinde de koyabiliriz. yok yok. Şimdi gelmek isteyenler için şöyle bir şey de söyleyelim. Amerika'ya turist vizesi alırsanız bu gemi seyahatinde Amerika'dan çıkış yaptığınız halde o vizeyle bu en azından Meksika Riviera'sı için konuşuyorum. Bu tarz bir rotaya gidip aynı şekilde sorunsuz Amerika'ya geri dönebiliyorsunuz Amerika vizesiyle. Üstüne ek bir pasaportla ilgili veya vizelerle gelip üstüne ek bir endişe duymanıza gerek yok demek istedim.
Ek bir prosedürle uğraşmıyorsun yani.
Yok, hayır.
Peki istersen dinleyicilerimize ve bana geminin ne kadar büyük olduğundan, kapasitesinden, olanaklarından da hızlıca bahsedip devam edelim.
Şimdi yolcu olarak 4000 yolcu vardı benim bindiğim gemide. Ama bu gemilerin sayısı değişebiliyor. 2000 yolculuklar da var. Tahmin edersin onun ücreti farklı oluyor daha az insan olduğu için. Hafif bundan daha büyük olan gemiler de var. 4000 yolcu, 1300'de çalışanı vardı benim bulunduğum geminin. Ve bu konuda şunu da söyleyeyim çalışan demişken. İlginçtir ki biz biniyoruz ve bir hafta sonu bitti deyip gidiyoruz ama bizim indiğimiz gün sadece 3-4 saatlik bir temizleme periyotları var odaları. Ve akabinde o günün indiğimiz sabahın öğleden sonrasında yeni insanlar biniyor ve cruise aynen devam ediyor. Dolayısıyla o çalışan ayağını bile basmış olmuyor karaya.
Zaten bir sürekli bir döngü halinde devam etmesi gerekiyor. Bir de o bölgede zaten kış gelmediğini de düşünürsek sürekli herhalde 365 gün bir sirkülasyon var o deniz değil okyanusta.
Tabii. Los Angeles'ta zaten kış yok. İndiğiniz yerlerde Meksika'da da zaten kış yok. Yani ben Ocak'ta gittim. 30 dereceye yakındı Meksika'da gittiğim yerler. Hatta Cabo'da ilk bulunduğumuz yerde okyanusta yüzme şansım da oldu. Balıklar falan vardı. İşte daldık falan filan. Yani ocağın ortasında bile Meksika gayet sıcak.
Yani şu an satışçı olsan gayet şu an podcast'te dinleyenlere birkaç tane tatil paketi satmıştın. Öyle anlatıyorsun.
Yani sen şimdi ikna oldun mu?
İkna olmadım. O yüzden sen neden öbür tarafa geçtin onu anlayamadım. Hani sen de 30'larında daha tatile gitmeyeceğini söylüyorsun. Şu an böyle anlattıkça sanki önümüzdeki hafta tekrar gidecekmiş gibi bir duyguyla anlatıyor gibiyiz.
Taze geldim. Ondan o duyguyla canlı olabilir. Bir de tabii gittiysem hani beğenmedim, keyif almadım anlamına gelmiyor. Ben sadece her zaman, senin de kafan aynıdır. Her zaman yeni şeyler denemeye açık olduğum için, gemiye iki kere gittiğim için, üçüncüye gittiğimde yine az çok ne yaşayacağımı bildiğim için tercihim daha gitmediğim yerlere gitmek. Ha mesela gemi aynı şekilde bu tarz bir gemiyle atıyorum Avustralya'ya gideceksem ya veya Yeni Zelanda'ya yine tercih ederim. Yine giderim ama hani bu Amerika ekseni için Amerika'nın yakın destinasyonlarına hani 7 gün 5 gün gidip gelme şeklinde onu demek istedim yakın zamanda yapmam. Çünkü zaten iki kere yaptım ve ne olduğunu biliyorum o anlamda söylemiştim. Yoksa olumsuz bir yaklaşım değil. Şimdi şunu da söyleyeyim. Emekliler için süper bir yer. Yiyorsun, yiyorsun, içiyorsun, yatıyorsun. Yiyorsun, yiyorsun, içiyorsun, yatıyorsun. Ama
arada başka bir şey yapmıyor musun? Sadece yiyip içip yatıyor musun?
Onu diyecektim işte ama aksiyon isteyenler için aslında bilenler yani bilmeyenler için şunu açıklamak istiyorum. Her sabah kalktığında eline bir liste var. Günün aktiviteleri diye. Bu sabah 8'den 9'dan başlıyor. Gece 12'ye kadar süren bir liste. Ve bu listede sabah zumba ile başlıyor, danslar var, oyunlar var, basket turnuvaları düzenliyorlar, top oyunları var, golf, mini golf sahası var, escape room yapmışlar, odalardan kaçmaya çalışıyorsun, ipucularını bulup falan filan. Sürekli hatta o kadar çok şey var ki, şaka yapmıyorum, hatta o kadar çok şey var ki hepsi aynı anda gerçekleşiyor. Hangisine gideyim diye bazılarını feda etmen gerekiyor. Yani mesela ya tamam escape room'a gideyim çok hoşuma gitti diyorsun. Aynı zamanda öbür tarafta bir tane show, yemek şovu var diyelim. Adam geminin ana aşçısı mesela bir yemekle ilgili bir şey yapacak mutfağında onu kaçırıyorsun falan. Hani böyle seçmece durumundasın, bir şeyi seçme durumundasın. Yani oturup da sadece yemek yemek isteyen için neredeyse 24 saat yemek olduğu için ve manzara olduğu için deniz manzarası gerçekten dinlendirici bir yer. Ve o kadar büyük bir gemi ki sürekli insan 4000 kişinin olduğu yerde insan olmayan köşeler bulup oturabiliyorsun bir masada veya şezlongda. Ama aktif olmak isteyen için de inanılmaz yani bu geminin üst katında mesela gym vardı. Yani bildiğin
fitness. Senin en sevdiğin yer.
Sevdiğim yerlerden biri evet. Ha, çok gittin mi dersen 7 poundluk bilgiyi verdiğinden dolayı tabii ki de gitmedim diyeceğim.
Podcast dinleyicilerini kandırma şansın tabii ki böylece ortadan kalkmış oldu değil mi?
Aynen öyle, gayet şeffaf bir bölüm oluyor. Geçen bölümlerde gibi kandıramıyoruz.
Evet.
Şaka şaka. Ya aktif olmak isteyen için inanılmaz aktiviteler var, onu söyleyeyim yani. Çok.
Peki. Çok çok güzel satışa devam ediyorsun bu arada. Yani gemi inanılmaz güzel zaten. Hani öyle olmak zorunda. İnsanlar bir hafta boyunca orada zaman geçirmeleri zorunlu. Başka gidecekleri bir yer yok. Limanlar hariç. Durduğunuz yerler hariç. Peki seni en çok şaşırtan gemide. Şimdi sen tecrübeliydin. Daha önce farklı bir rotada böyle bir yolculuk yaptın. Buna benzer. Fakat bu seyahatinde vay be bu da varmış dediğin bir şey oldu mu?
Diğer gemiye nazaran mı?
Evet evet, diğer gemiden öte şey. Hani diğer gemide bir tecrüben vardı, seni şaşırtmamış olabilir aynı şeyler bu seyahatinde. Çünkü sen gerçekten kaptan ehliyeti alma aşamasına geldin artık. İki gemi seyahati sonrasında. Üçüncü de artık amatör denizci ehliyetin olacaktır.
Aslında bunu bahsettiğin iyi oldu. Çünkü şöyle bir durum da var. Bu gemi satanlar o kadar akıllı ki 2-3 kere, 5 kere, 10 kere, 20 kere gemiye gidenlere her gittiklerinde rütbe veriyorlar. Şaka yapmıyorum. Ve bu rütbeler sayesinde her gidişinde daha da fazla puanlar, krediler, paralar, bir şeyler kazanıyorsun. Mesela diyelim benim eşim çocukluğundan beri sürekli gittiği için... Yok şaka yapmıyorum. Onun dedesi gemi hatlarında çalıştığı için onları ücretsizmiş eskiden büyürken. Ama çocukluğundan beri gittiği için ve sistemde olduğu için mesela odalara girdiğimizde yani daha doğrusu odaya check-in yaptığımızda ikimize de 150'şer dolarlık kredi verdiler. İstediğin gibi kullanabilirsin gemide diye. Hani böyle de garip şeyleri de var. Hani perk diyelim İngilizce'de, perkleri de var çok gitmenin. Bu gemide yani düşünüyorum, bu gemide diğer gemiye göre beni şaşırtan bir şey oldu mu diye. Biz şirketlerin farklı gemileri var. Hepsi farklı dizayn ediliyor. İlk gittiğimiz gemide çocuk odaklı ve eğlence odaklıydı. İşte böyle en üstte kayak, havuza inen kayaklar vardı. İşte bir sürü parti marti bir şeyler vardı. Ve çok da çocuk vardı. Bu daha erişkinlere yönelik bir gemi seçtik. Daha kafa dinlemelik. Bunda onların hiçbiri yoktu mesela. O yüzden beni çok şaşırtan bir şey olmadı. Tam tersi daha sakinli, daha çok hoşuma gitti. Tek hoşuma giden diğer gemide olmayıp bunda olan Skywalk diye bir kısım yapmışlar. Böyle geminin yanından çıkık yapmışlar altı cam olan bastığın yerin. Dolayısıyla denizin üzerinde yürümüş gibi yürüyüp böyle garip bir hisse kapılıyorsun. Çünkü en üst katına yapmışlar geminin ve aşağısı uçurum ve altı da deniz. Ve hızlı giderken gemide böyle garip oluyor, hani altında deniz.
Çekmiş gibi.
Ayıyor gibi. Aynen. Onun resmi videosu falan bir şey var bende. Onları istiyorsan bölüm notlarını atabiliriz.
Olur. Süper olur. Bu biraz şeye benzemiş. Hani dünyanın ikonik manzarası olan yerlere bir balkon yapıyorlar ya camdan.
Aynen
onun
öyle.
Benzerini yapmışlar. Zaten böyle dünyada ne varsa bir nevi geminin içerisinde şundan da bundan da diye koymuşlar. Ve
gemi
piramitler hariç hepsi var herhalde.
Gemi küçük bir dünya. Geminin içinde sinema bile var. Sıkıldıysan sinemaya girip film izleyebiliyorsun bir şey, ekstra bir şey ödemeden.
Yani şimdi benim hayatımda iki tane yapmam dediğim ya da yapmayı tercih etmem dediğim şeyden birisinden bahsediyoruz aslında şu anda. Podcast dinleyicilerine ve sana bunu itiraf edebilirim.
Podcast dinleyicileri yani seni daha yakından tanımış oldu şu anda.
Onlara bir adım daha yaklaştım. Ya bir kruz seyahati bana hep şey gelmiştir, emekli tatili kategorisine koyduğum ve pek sıcak bakmadığım. İkincisi de Antalya'da full pansiyon bir tatil. Hani bu paketler var ya, giriyorsun 10 gün bir hafta çıkmıyorsun. Öbürü sanırsın. Evli tatili Antalya'da, çocuklu ve evli tatili Antalya tarafı bence.
3 oldu.
Yok 2 oldu. Antalya.
Anladım.
Antalya tarafı çocuklu ve evli.
Evlilik
kuruş tarafı
evli tatili de yapmam, tek başıma da yapmam diyorsun Antalya'da.
Yani benim biraz... Hayat felsefeme uymuyor gibi, sıcak bakamıyorum gibi, ama tabii büyük konuşmamak lazım hayatta, biliyorsun her tarafta çukurlar olabiliyor.
Ya ben sana %100 katılıyorum bu yaklaşımla. Ben de bence de bir yere kapanıp sadece yiyip için tatiller çok bana göre değil. Ve hatta o yüzdendir ki her gün basket sahasına çıkıp oyunlar oynamaya çalıştım falan, biraz aktif olmaya çalıştım. Ama bu gemilerde beni tatmin eden veya beni ikna eden şey gemilerin de farklı görmediğim destinasyonlara en azından gidiyor olmasıydı. Çünkü bir yere vardığınızda sabah 8'de demir atıyor gemi bilerek ve akşam 6-7'de son çağrı yapıyor. Dolayısıyla tüm full bir günün neredeyse hiç gitmediğin bir yerde geçirme şansın oluyor. Ve dediğim gibi çok ucuz olduğu için onu yapması, hı-hı, gemiyle. Beni tek ikna eden veya en çok ikna eden bölümü böyle gidip de normalde gitmeyeceğin yere bir introduction yapıyorsun. Yani normalde gitmeyeceğin, normalde risk alıp da bu kadar bileti, parayı, oteli bilmem ne araştırma yapıp gitmeyeceğim diyeceğin, gitmem dediğin bir yere gemi sayesinde bir hafif ucundan görmüş oluyorsun ki ileride ayrıca gidip gitmek ister misin? Yani mesela ben hiç Meksika'ya tatile gitmeyi düşünmedim bugüne kadar hayatımda.
Evet, onu yani soracaktım sana. Şimdi Meksika tarafı, yani Meksika çok büyük bir ülke olduğu için yani birkaç tarafı var. Ve, hı-hı, sen en turistik yerlerinden birine gittin zannediyorum. Tabii ki başka, hı-hı, tarafları da var. Hı-hı. Ama velakin Meksika tarafı biraz böyle kapalı kutu. Hani benim için de öyle. Sanıyorum bütün aşağı yukarı bütün podcast dinleyicileri için de o minvaldedir. Ne, hı-hı, dersin, Meksika tarafını deneyimlemen senin gözünde nasıl bir etki yarattı? Hani öncesi sonrası olarak.
Meksika, yani şunu gördüm ben. Los Angeles zaten küçük bir Meksika'ymış. Yani o kadar çok Meksikalı var ki.
Fark yok mu diyorsun?
Ya o kadar çok Meksikalı var ki özellikle Kaliforniya'da, oraya gittiğinde çok da farklı bir kültür görmüyorsun. Meksikalılar burada da kendi kültürünü sonuna kadar yaşadığı için. Ama turistik Meksika'yla geçen gemide gittiğim o tarihi mayalara gittiğim dediğim Meksika arasından dağlar kadar fark var. Bu turistik Meksika'ya podcast dinleyicilerine herhangi biri gitmek isterse gözün kapalı gidebilirsin. Yani aşırı güvenli, aşırı sevecen, aşırı turist odaklı olduğu için. Ya hatta bir ara bir kumsalda yürüyordum Meksika'da. Şöyle baktım şezlonglara, yapılan otellere, yanına işte aktivitelere falan, bildiğin sanki Türkiye'de güneyde bir yerde yürüyormuş gibi hissettim bir an. Yani o kadar bir turist odaklı bir yere çevirmişler o Riviera dediğimiz kısmını. Dolayısıyla hani o filmlerde gördüğümüz işte karteller, uyuşturucular, kaçakçılar falan, o tarz şeyleri hiç hissetmiyorsun bile. Ama başka yönleri Meksika'nın, başka farklı hikayeleri var. Oralara ben de gitmediğim için çok anlatamam, bilemiyorum. Ama bu taraflarına gidersen Cabo, Mazatlan, Puyo Vallarta falan, oralar çok gidilebilir de. Şimdi benim demek istediğim şu, ben mesela oturup hiç Meksika'ya gideyim demedim. Gemilerin avantajı, ya gemide keyfime bakarım, biraz da 3-5 saat gitmişken o nereye götürüyorsa o gemi, orayı da görmüş olurum gibi. Mesela şimdi ben gemiyle çok uzun bir süre gitmem diyorum ama gidersem normalde gitmeyeceğim bir yer seçerim yine. Mesela gemiler buradan Panama Kanalı'na götürüyor seni ve Panama Kanalı'ndan geçip Karayipler'de bazı yerleri götürüyor. Mesela Panama Kanalı'na sırf mühendislik harikası diye gidip de buradan uçaklayıp da oturup da bakacak halim yok. Ama gemi içinden geçiyorsa güzel bir tecrübe olabilir ama görmek o yolla.
Valla kamp sandalyeni alıp yanına da ne bileyim artık o tarafın birası korona mıdır ya da Tuborg diyelim. Hmm. Tuborg oturup orada kanalı izlersin. Öyle düşünüyorum. Yani
benim eşimin annesi gitmiş. Güzel, çok beklediğimden daha güzel geçti diyor ama bakacağız. Şimdi
Bakacağız derken?
Yani
sıradaki
ileride gidersem, kendim karar veririm belki. Yani bir en az 5-10 yıl gemi seyahati yapmayı düşünmüyorum. Çok bir sürpriz bir şey olmaz. Ama bakalım.
Yalnız podcast'i 5-10 sene sonra dinlediğimizde ben de eğer o gemi seyahatine katılıyorsam çok abuk bir pozisyonda olacağımı şu andan hayal edebiliyorum.
Kendimizi %100 yalanladığımız, ben öyle bir şey dememiştim, dönün izleyin, dönün dinleyin o bölümü dediğimiz bir durum olabilir yani. Açık konuşayım seninle, bir gemi seyahatine sana gitmek isterdim çünkü bayağı böyle alkolün de vermiş olduğu hafiflik, müzik, sürekli canlı müzik var bir de. Yani öyle bir şey ki, bak konudan konuya atlıyorum ama bu gemide
Titanic gibi. Batarken mesela canlı müzik performansı vardı biliyorsunuz.
Mesela dakikalar önce sorduğun soruya güzel bir cevap buldum. Mesela bu gemide olup da diğerinde olmayan bir şey vardı. O da şansıma bu gemideki her gece çalan grup 5'i de full Romanyalıydı ve inanılmaz iyi çalıyordu. Abi
bütün var mıydı?
Hayır abi, bütün Amerikan ve Avrupa klasikleşmiş şarkıları, bildiğimiz şarkıları, normal bildiğin Avrupa'yı enstrümanlarla hepsini çok çok iyi çalıyorlar. Hatta söyleyen kızın şivesi falan, hani Romanyalı olduğunu ben hiç bilmiyorum sonunda tanışana kadar hepsiyle. Çünkü gelip muhabbet falan da ettiler. Ama mesela gemiden gemiye değişen ufak bir ayrıntı buydu. Buna gittim ve çok iyi bir gruba denk geldim. Öbürünü mesela grubu hatırlamıyorum bile. Hani bazen öyle bir küçük ayrıntılarda fark edebiliyor. Şimdi kapatmadan ama çok kısa şunu söylemek istiyorum bu arada. Ben bu gemi olaylarına hani iki kere gittim falan, böyle çok heyecanlı duruyorum bölümde ama bir yandan da hoşuma gitmeyen bazı kısımları da var. Daha derinlemesine baktığım gittikten sonra. Aa, örneğin
ilgi çekici yere geldik.
Tabii biraz da olumsuz yönlerinden bahsetmek lazım. Mesela her çalışan, ya her yerden sanırım bindiğimizde açıklamışlardı, 50 farklı milletten çalışanımız var şu an gemide falan bir şeyler diyorlardı ama %90, %80 çalışanlar Filipin, işte Endonezya, bilmem ne, böyle çok fakir ülkelerden gelmişler. Ve bu insanları, bu arada gemiler de Amerika bandıralı değil, bizim gittiğimiz gemi galiba Panama bandıralı.
Panama oluyor şey. Genelde, vergi muhabbetinden.
Vergi muhabbetinden hiçbir şekilde Amerika vergi ödemiyorlar. Bir sürü insan, 1000 kişiyi çalıştırdıkları halde bir gemi başı. Ve bu insanlara da evden para veriyorlar 2-3 haftada bir. Ve bu insanlara da...
Türk mantığı.
Aha. Ve bu insanlara... %100 Türk mantığı ve bu insanlara... Bu insanlara da minimal sigorta veriyorlar. Bu insanlara, bu insanlar vize alırken o gemide bulunmak için transit vize almaları gerekiyor. Onlara bile destek olmuyorlar. Bunları birinci ağızdan öğrendiğim için rahat rahat söylüyorum. Yani.
Kimden öğrendi bunları peki? Bayağı
işte barmen, işte fotoğraf bölümünde çalışan kız, bilmem ne, hepsiyle muhabbet ediyorduk. Onlar yakın olunca, biraz yakınlaşınca 3-5 gün sonra anlatmaya başlıyorlar arkadaş olunca yani. Mesela bir tanesi şey dedi, 3 ay sonra transit vizem bitecek. LA'ye geri döndüğümüzde hemen izin aldım, işte inip embassy'ye gidip vizemi tazeleyip geri dönmem lazım falan filan. Ben dedim hani şirket uğraşıyordur herhalde bunlarla, sen niye falan. O da dedi yok, hepsi cebimizden falan. Ama anlatmaya çalıştığım şu, bütün bu insanlar çok dar gelirli yerlerden geliyorlar ya. Bunlara senin benim komik diyeceğimiz rakamlar veriliyor. Dolar bazında söylüyorum. Ve onların ülkesinde o 20 ile çarpıldığı için onlar da buna çok büyük rakam diye bakıp orada çalışıyorlar. Yani bu endüstri aslında bayağı içine girdiğin zaman biraz üzüldüğün, biraz böyle kapitalizmin artık bokunun inanılmaz çıktığı bir durum yüzüne çarpıyor. O kısmını çok sevmiyorum ama ona rağmen bir görsen o çalışanlar da inanılmaz sevecen, inanılmaz iyi insanlar. Zaten iyi insan seçmekte kruzların üstüne yoktur. İyi eleyip işe alıyorlar bu insanları.
Ya bu iş gücünün biraz daha ucuz olduğu ve hani talebin de fazla olduğu görece yerlerden insanları toplamışlar. Senin söylediğin örnekte şeye şaşırdım. Hani genelde kaçak çalışıyor ya o bahsetmiş olduğum milletler, ama tabii ki uluslararası sulara giren bir işletmede çalıştığı için mecburen geçici çalışma izni falan olması gerekiyor herhalde.
Tabii. Orada her şey yine kitabına göre de ücretler çok düşük, işte öyle bir avantajı var geminin. Öyle yani. İstiyorsan bir başka bölümde daha endüstriye odaklaşan, benim seyahatimden çok endüstrinin kendisine odaklaşan bir bölümde yapılabilir ileride.
Kötü tarafı daha çok diyorsun. Dünyanın genel problemi olan insan sömürüsü deyip noktayı koyuyorsun sanki.
Valla sen koydun ama iyi koydun. O yüzden orada bırakabiliriz diye düşünüyorum ben de.
Peki Sametçim, bu tecrübelerini bizimle paylaştığın için teşekkür ediyorum ama fikrim değişmedi. Bence hala sonuna kadar bir emekli tatili.
Bence benle gitmediğin sürece zaten değmez.
Bence teşekkürler. Ne öneriyoruz kısmına geçelim o zaman Sametçim. İzninle.
Hoş geldik o zaman. Aynen.
Ne öneriyoruz kısmına? Hoş geldik. Başlamak ister misin?
Başlamak isterim. Bu bölümde, klasikleşen bölümde, ikimiz Cihan ve ben sevdiğimiz film olsun, kitap olsun, sanat olsun, YouTube kanalı, her neyse, bir şeyler paylaşıyoruz. İnsanların ilgisini çekerse veya bu aralar bir şeyler arıyorsalar, yeni bir şeyler, kendilerinden, kendileri için bulabilirler diye. Şimdi benim bugün böyle çok inanılmaz dingin olan ama beni aynı zamanda çok etkileyen bir şarkıyı paylaşmak istiyorum. Senin de hoşuna gidecektir. Bu şarkının adı Mad World, Michael Andrews'dan.
Donnie Darko.
Donnie Darko, aynen. Şimdi Donnie Darko çok güzel eski bir film. Onu da önermiş olayım aynı zamanda. Bu şarkı da onun için geçen Mad World. Kombine bir öneri oldu. Aynen, paket öneri oldu bu.
Güzel paket bir önerim oldu. Teşekkür ederiz.
Paketimi sunuyor ve pası sana atıyorum.
Ah, teşekkür ediyorum Samet'ciğim. Kısa ve öz oldu. Benim iki şarkı önerim olacak. Bir tanesi Kid Francescoli grubunun Moon şarkısı. Enstrümantal bir şarkı. Kendisi gerçekten keyifli. İkincisi ise World Horizon grubunun The Away Days şarkısı. Bu grup şaşırtıcı bir şekilde Türk arkadaşlardan oluşuyor. Ve ben bunu, yani şarkıyı herhalde 50 kere dinledikten sonra işte tesadüfen internette fark ettim Türk olduklarını. O kadar özgün müzik yapıyorlar. Genç arkadaşlar. Onları da HKBU dinlencesine ekleyelim.
İngilizce mi sözleri?
İngilizce müzik yapıyorlar. Diğeri ise bir YouTube önerisi olacak Samet'ciğim. Bu özellikle sana ve podcast dinleyicilerimize iyi geleceğini düşünüyorum, keyifli. İbrahim Selim ile Bu Gece isminde bir show var YouTube üzerinde. Bu
çok show, zorlu değil mi?
Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin kanalında bu sene. Geçen sene On Edio'nun kanalındaydı. Bayağı Amerikan tarzı bir talk show yapıyor ve Türkiye'de bir örneği yok. 15 bölüm çektiler. Ben böyle keyifli biraz geriden gelerek izliyorum YouTube üzerinden. Onu tavsiye ediyorum herkese. Yani gerçekten çok güzel ve bir şeyleri değişik yapıp bir şeylere fazla emek veren insanların yaptığı çok net olan bir yapım.
Ona aslında denk geldim. Bir bölüm izledim ben de, gerçekten buradaki yapılan talk show'ların paralelinde bir iş çıkarmış. Doğru diyorsun.
Evet. Önerilerim burada sona eriyor Samet'ciğim.
Tamam, teşekkür ediyoruz bu güzel önerilerin için. Ben de özellikle enstrümentallere çok ilgim olmasa da senin ilgin olduğunu biliyorum son zamanlarda, ama bu İngilizce şarkı yapan Türk grubuna bir göz atayım diyorum.
Herkesi hkbupodcast.com web sitesi üzerinden hem bölümlerimizi dinlemeye, hem bölüm notlarını okumaya, hem de ne öneriyoruz kısmında önerdiğimiz bütün her şeyi bulabilecekleri ne öneriyoruz sekmesine bekliyoruz. İlave olarak bültenimize üye olup haftalık e-maillerimizi de takip ettiğiniz zaman başka da herhalde isteyeceğimiz bir şey yok Samet'ciğim.
Yani çok bir şey istemedik gibi geldim bana. Makul.
Evet. Özetle herkese bu bölümü dinledikleri için teşekkür ederim.
Aynen. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.
Bir dahaki bölümde Samet'in de dediği gibi görüşmek üzere. Hoşçakalın.